Yedinci ayrım. Veli Efendi kayıp, Züleyha'nın tercihi. Aylarca arayıp durdu Veli Efendi'yi nazire, ancak nereye başvurduysa hep eli boş döndü. Artık kaç kez karakola gittiğini bilmiyordu. Komiser Nihat'a ölüsüne de razıyım, yeter ki diye yalvarıyordu ama nafileydi yalvarması. Tüm yaptıklarına rağmen seviyordu kocasını nazire, tam 19'undaydı evlendiğinde. Hayatına ilk giren erkekti Veli ve son olmuştu. Bir senenin sonunda artık iyice umudu kesip unuttular Veli Efendi'yi. Bedri ortaokuldan sonra annesine rest çekti ve daha fazla okumayacağını söyledi. Zavallı kadıncağız günlerce gözyaşı döktü oğlunun okuması için. Erkeği yoktu başında. İyi kötü Veli Efendi'den korkuyorlar, sözünü dinliyorlardı. Son zamanlarda Züleyha'ya da bir şeyler olmuştu. Babasının kaybolmasının ardından evde çalışmayacağını söyleyerek gazete ilanlarından Merter'de bulduğu bir konfeksiyon fabrikasında işe başlamıştı. Gerçi iyi para alıyordu. Üstelik kendisini kısa zamanda sevdirmiş, bir de ustabaşılığa terfi etmişti. Ama hep trafiği bahane edip hava kararınca eve geliyordu. Üstelik annesinin sofraya geldiği çağırmalarını "karnım tok, arkadaşlarla sıkı yedik iş uzayınca" deyip geri çeviriyordu. Kısacası dağılmıştı yuvası nazirenin. Bazı gecelerde Züleyha annesinin bütün karşı koymalarına rağmen arkadaşlarıyla sinemaya gitme bahanesiyle evden 2 dirhem bir çekirdek çıkıyor, üstelik yaşına hiç de yakışmayan ağır bir makyaj yapıyordu. Bir tek pembe annesinin dizinin dibinden ayrılmıyordu. Ortaokula başlamış, daha 1. sömestr iftihara geçmişti. Tüm öğretmenleri çok memnundu pembeden. Okuyup doktor almayı kafasına takmıştı pembe. Nazire Bedri'yi ne yapacağını ise hiç bilemiyordu. Artık büyümüştü, bıyıkları terlemeye başlamıştı. Biraz da deli dolu bir oğlan olmuştu. Çok istediği için videocu Kamil'in yanında çalışmaya başlamıştı. Adam da çok sevmişti Bedri'yi. Dükkanını ona teslim etmişti. Hesaba kitaba kafası işliyordu Bedri'nin. Bütün gün dükkanda kaset dinliyor, türkü ezberliyor, akşam da evde konser veriyordu ev halkına. Nazire korkuyordu Bedri'nin geleceğinden ama elinden de bir şey gelmiyordu. Oğlunun aklı fikri şöhret olmaktaydı. Nazire ise oğlunun bu yolda heba olacağını düşünüyordu. Yatağa girdiği an iki gözü iki çeşme ağlıyor, yemenisine siliyordu gözyaşlarını. Kocası Veli Efendi gibi bir gece Züleyha da yok oldu ortalıktan. Tekrar mahalle karakolunun yolunu tuttu çilekeş kadın. Veli Efendi'ye benzemezdi Züleyha'nın kaybolması. Gencecik, güzel bir kızdı Züleyha. Çok talibi çıkmıştı ama o kimseleri beğenmiyor, burun kıvırıyordu. Onu bu mahalleden kurtaracak beyaz atlı prensi bekliyordu. Koca İstanbul, birilerine yem olacak bu kız diye düşünmekten sabaha kadar uyuyamıyordu Nazire. Kulağı hep kapıdaydı. 2 gün geçmişti Züleyha'dan haber almayalı. Bedri annesine bu kızı kaçırdılar mı acaba? Öyle bir şey olursa çeker vururum demeye başlamıştı. Nazire eriyip bitmişti. Kızım kötü yola mı düştü yoksa? Pezevenklerin elinde sermaye mi oldu zavallım diye ağlayıp duruyordu. Komiser Nihat elinden geldiğince araştırıyordu kızı. Bütün tanıdık, bildik karakollara kızın resmini dağıtmıştı. Bir ay sonra sabah postacı bir mektup bıraktı nazirelerin kapısına. Heyecanla açtı nazire zarfı ve okuması için evden çıkmaya hazırlanan oğluna uzattı. Bedri bir solukta okudu mektubu. Züleyha kendisini merak etmemelerini, çok mutlu olduğunu, yakında da eve gelip teliyle, duayla annesinin elini öpüp af dileyeceğini yazıyordu. Başka da hiçbir bilgi vermiyordu. Bedri çılgın gibi mutfağa koşup büyük et bıçağını aldı. ben işe mişe gitmiyorum. İstanbul'un dibine kadar bu orospuyu arayıp bulacağım. Mahallede arkadaşlarımın yüzüne bakamaz oldum. Bizi madara etti el aleme orospu diye söylenmeye başladı. Zavallı Nazire'nin artık bu darbelere dayanacak gücü kalmamıştı. Oğlunun elinden bıçağı alırken boydan boya avucunun içi kesildi. Kan akmaya başladı. Bedri annesini bu halde görünce dayanamadı. Kanlı elini alıp öpmeye başladı. Bütün bu sinirli halinin dışında yufka yürekliydi Bedri. Akan kana Nazire'nin ve Bedri'nin gözyaşları karışıyordu. İmdatlarına pembe yetişti. Hemen eski bir bez parçasını yırtarak annesinin eline tampon yaptı ama kan durmuyordu. Bedri arka cebinden bugüne kadar annesinden sakladığı sigara paketini çıkardı. 3-4 tane kırıp kanayan yere bastırdı. Pembe bu arada ağlamaya başlamıştı. Kanı duran Nazire iki çocuğuna sarılarak "Buraları satalım, küçük bir daire alalım, kurtulalım bu muhitten," dedi. Bedri birden çocuk gibi zıplamaya başladı. O da istiyordu bu mahalleden gidip başka bir hayat kurmayı. "Anne, hemen Simsar Ali ağabeye bildireyim," dedi heyecanla. Nazire, "Şimdi sofrayı hazırlayayım, sonra konuşuruz," diyerek ayağa kalktı. Aslında ne yapacaktı ki bu mahalleden gidip? Hiç olmazsa konu komşu az çok onları tanıyordu. Başlarına bir şey geldiği zaman komiser Nihat sanki aileden biri gibi gelip dertlerini dinliyordu. Birden vazgeçti Nazire bu fikirden. Zaten Pembe, "Ben arkadaşlarımdan ayrılamam," demişti. Bedriye bunu bahane edecekti. Pembe arkadaşlarına çok bağlı. Hem şimdi okulunu, öğretmenlerini değiştirirsek belki başarısına da etki eder diye geçiştirecekti. Yemekte soğanlı yahni, bir de mercimekli köfte vardı. Züleyha ortadan yok olduktan sonra yetişemiyordu Nazire hiçbir şeye. Evlere temizliğe de gitmeye başlamıştı. Koşuşturmadan bir deri, bir kemik kalmıştı. Yemek sonrası bir titreme geldi Nazire'ye. Bedri ve Pembe çok korktular. Dişleri birbirine vuruyor, yorgan ve battaniye altında vücudu bir sağa bir sola dönüyordu Nazire'nin. Sağlık ocağına götürmek üzere Nazire'yi kucaklayan Bedri'ye yine Nazire'nin ısrarları durdurdu. Doktor falan istemediğini, üstünü örtmelerini ve bu titremenin geçeceğini söyleyip duruyordu. Bedri annesini tekrar yerine yatırdı ve Pembe'ye sıcak bir ıhlamur yapmasını söyledi. Ihlamuru içtikten bir saat sonra Nazire hırıldayarak uykuya daldı. Bedri çok üzülmüştü annesinin bu durumuna. Erkek olarak bir şeyler yapmak istiyordu ama ne yapabilirdi ki? Züleyha'nın sırrı. Nazire'nin bu titreme nöbetleri üst üste olmaya başlayınca zavallı kadın endişelendi ve sonunda evlerine temizliğe gittiği doktor Serdar'ın eşi Elif'e derdini anlattı. Üşüdüğünü, titrediğini, hep uyumak istediğini ve vücudunun hiçbir organının tutmadığını söyleyince merhametli bir insan olan Elif çok üzüldü. Hemen kocasından randevu alarak Nazire'yi gönderdi. Doktor Serdar yaptığı muayenede Nazire'nin kan kanseri olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Zavallı kadına bir şey söylemeden bir takım tahlillerin yapılması lazım. "Ben seni şimdi sigortada, benim okul arkadaşım Bülent var, ona göndereceğim. Çok üşütmüşsün ve bir de bünyen zayıf, iyi beslenmiyorsun. İşimiz çok seninle Nazire Hanım," deyip istirahat etmesini önerdi. Nazire eve döndüğünde hava kararmıştı. Bu kez Bedri yoktu ortalıkta. Pembe ders çalışıyordu. Şimdi de oğlana sıkılmaya başladı Nazire. Artık 18 yaşına gelen Bedri, sigaranın yanı sıra içkiye de başlamıştı. Mahallenin birahanesinde arada sırada bir bira içtiğini söylemişti annesine ama Allah korusun başka şeyler de içebilirdi. Sofrayı hazırlarken kapı çalındı. Heyecanla açtı Nazire. Karşısında yüzü gözü kan içinde kalmış Bedri'yi gördü. "Ne oldu sana oğlum? Kim ne yaptı?" diyerek içeriye aldı oğlanı. Bedri annesine tek kelime etmedi. Sıcak suyla pansuman yaptı Bedri'nin yüzüne Nazire. Sağ kaşı patlamış, bir de ön dişi kırılmıştı. Ağzı da leş gibi içki kokuyordu. Nazire kendisi ayakta zor dururken oğlunun bu durumu onu daha da yıkmıştı. Bedri'nin çenesi kilitlenmişti sanki. Sofraya da oturmadı genç delikanlı. Nazire'nin de canı bir şey yemek istemedi ama Pembe'ye zorla eşlik etti. Nazire tam sofrayı toplarken kapı bu kez güm güm güm diye çalındı. Sanki alacaklı gelmişti. Nazire telaşla kapıya yönelirken bir saattir divanın üzerinde iki büklüm hiçbir şey konuşmadan oturan ve tek bir noktaya bakan Bedri birden yerinden fırlayarak annesinin kapıyı açmasına engel olmak istedi. Daha da hızlı vurulmaya başlayan kapının gerisinde kalabalık bir grup olduğu bağırış çağırışlardan belliydi. Nazire korku içinde kapıyı açtı. Karşısında ellerinde telsizleriyle tam 5 kişi duruyordu. Nazire "Buyurun, ne oldu?" diye sormaya fırsat bulamadan Bedri "Geliyorum, buyurun." dedi. Polislerin içinde saçları hafif dökülmüş, göbekli ve kıdem olarak da diğerlerinden üstün olanı Nazire'nin bu çaresiz durumuna üzülerek "Bacım, sizin oğlan Topal Nermin'in randevu evinde ablasını bıçak darbeleriyle öldürmüş." deyince Nazire kapının eşiğine düşüp bayıldı. Nazire kendine geldiğinde kapı komşuları çişli Nimet kolonyayla bileklerini ovuşturuyordu. Pembe de annesine kolonya koklatıyordu. Evi olaylardan haberi olan komşular doldurmuştu. İlk sözü "Ne oldu oğluma? Allah'ım nedir bu başımıza gelenler?" oldu Nazire'nin. Bir süre sonra da üzerine bir şeyler giyip polislerin bıraktığı karttaki adreste Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde aldı soluğu. Hemen oğlunu sordu. Geç olduğu için Bedri'yi nezarethaneye atmışlardı. Sabah mahkemeye çıkaracaklardı. Komiser merhametli bir adamdı. Hemen bir çay söyledi ve Bedri'yi çıkartıp kendi odasına getirdi. Annesini yıkılmış bir durumda gören Bedri, elleri kelepçeli çöktü Nazire'nin ayaklarının dibine. "Beni affet anneciğim ama mecburdum namusumuzu temizlemeye. Uzun süredir arıyordum Züleyha'yı. Mahalledeki manav Fikret ağabey söylemişti ablamın kerhaneye düştüğünü. İnanamamıştım ama kendi gözlerimle gördüm anne. Müşteri gibi girdim, delirdim. Beni karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Kapıdaki pezevenge girerken para verdim üstümü aramasın diye. Öldürdüm, namusumuzu temizledim anne. Annem benim." diyen Bedri'nin gözlerinden yaşlar sicim gibi Nazire'nin çıplak ve cılız ayaklarına akıyordu. Komiser bile bu acıklı manzara karşısında etkilenmiş, gözleri dolmuştu. Kimse Züleyha'nın o kerhaneye nasıl düştüğünü öğrenemedi. Bedri ertesi gün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tam 20 yıl yedi. Henüz 18'inde demir parmaklıklarla tanıştı gencecik çocuk. Mahkemeden gözleri ağlamaktan şişmiş bir şekilde döndü evine Nazire. Hayatında yalnızca Pembe vardı artık. Aslan gibi oğlu da demir parmaklıkların arkasında çürüyecekti. Değişen kader. Nazire'nin tahlillerinden kötü bir hastalık çıkmadı. Doktor Serdar ve eşi Elif, Nazire'ye kendi ailelerinden biri gibi bakmaya başladılar. Nazire yalnızca Doktor Serdar'ın evine ve muayenehanesinin temizliğine gidiyor, ikizlerine bakıyor ve yemek yapıyordu. Karşılığında belli bir aylık alıyordu. Pembe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okumaya başlamıştı. Doktor Serdar'ın yardımıyla kıza bir de burs bağlanmıştı. Allah dualarını kabul etmişti Pembe'nin de annesinin de. Haftada bir gün Nazire oğlu Bedri'yi Bayrampaşa'da ziyarete gidiyordu. Nazire'nin en büyük sıkıntısı kızı Züleyha'nın mezarının nerede olduğunu bilememesiydi. Kime gidip sorabilirdi? Böyle bir olay için kimden yardım isteyebilirdi? Gerçi ablasıyla randevu evinde karşılaşan kardeşin cinayeti, 50 bıçak darbesiyle ablasını bastığı randevu evinde öldürdü. Genç delikanlının namusunun temizlendiğini söyledi gibi haberler pek çok gazetede yayınlanmıştı. Oğlunun elleri kelepçeli fotoğraflarının çıktığı bu gazeteler mahallelinin de elindeydi ama kızının ölüsünü kimlerden takip edeceğini bilememişti Nazire. Bir sabah mutfakta kahvaltıyı hazırlarken kızı Pembe'nin sevinç çığlıklarıyla kendine geldi Nazire. Anne, gene laf çıkıyor. Abim kurtuluyor. Nazire telaşla elindeki çay bardağını düşürdü. Etraf cam kırıklarıyla doldu. Pembe'nin mutfağa doğru gelmesine engel olmak için aman ayağına batmasın, dur bakayım ne diyorsun sen, Bedrim gerçekten kurtulacak mı diyerek yerden cam kırıklarını toplamaya koyuldu. Elinde gazete sevinçle işe gitti. Elif az çok kanunları biliyordu. Hukuk ikiden ayrılmıştı. Aslında ikizlere hamile kalınca okulu dondurmuş, sonra da devam edememişti. Haberi o da okumuştu. Bir ay içinde çıkacaktı Bedri. Hapishanedeyken hiçbir olaya karışmamıştı Bedri ama bıçkın biri olup çıkmıştı. İlk aylarda Nazire'nin kendisine verdiği birkaç kuruş parayı geri çevirmiyordu ama hapishaneye girdiğinin 6. ayında artık Nazire'nin verdiği harçlıkları geri çevirmeye başlamıştı. Annesine şuradan bir çıkayım, göreceksiniz, sizi yaşatacağım diyordu. Nazire oğlunun bu sözlerine bir anlam verememiş ve meraklanmıştı. Bir bayram görüşünde Bedri karşısına pırıl pırıl takım elbiseyle çıkmıştı. Kolunda yeni bir saat ve parmağında da pahalı bir yüzük taşıyordu. Açık görüş olduğu için Nazire ve Pembe'yi benim ağabeyim ve buradaki hamim deyip Topal Necmi diye biriyle tanıştırmıştı. Adamın suratında kocaman bir et beni vardı. Sevimsiz ve korkutucu biriydi ama çok şık giyinmişti. Boynunda kocaman bir kolye, kolunda altın bir saat taşıyordu. Fakat ne Pembe ne de Nazire hoşlanmamıştı bu adamdan. O görüşmenin ardından pek çok kez Topal Necmi'nin adını duymaya başladılar. Üstelik evin bütün mutfak ihtiyacı da artık Topal Necmi'nin dışarıdaki adamları tarafından görülmeye başlanmıştı. Bir de annesini aylığa bağlatmıştı Topal Necmi. Bir ziyareti sırasında Bedri annesinin huzursuzluğunu anlamıştı. Topal Necmi'nin aslında çok iyi bir adam olduğunu, onun da namus davasından yattığını söyledi. Topal Necmi ile kaderleri aynıydı, onun da kız kardeşini serseriler kaçırmış, ırzına geçmişlerdi. Adamlarına biçtirmişti o serserileri Necmi. Fakat cinayeti azmettirmekten o da içeri girmişti. Necmi'nin Ankara ve Hollanda'da gazinoları, gece kulüpleri vardı. Hollanda'ya işçi olarak gitmiş, kısa sürede köşeyi dönmüştü. Kimilerine göre Necmi uyuşturucu işine girip çok para kazanmış. Bir operasyon sırasında ayağından vurulunca da tövbe etmişti. Necmi koğuşun ağasıydı. Bir keresinde Talat adlı bir oğlancı Bedri'ye kafayı takmış, onu yakın takibe almıştı. Hiç rahat vermiyordu çocuğa. Bunun farkına varan Necmi şişletmişti Talat'ı. Hiç hoşlanmıyordu eşcinsel ilişkilerden. Hayatında hiç evlenmemişti Necmi ama yıllardır Hollanda'da tanıdığı çok güzel bir kızla beraberdi. Kız bir keresinde cezaevine ziyarete geldiğinde Bedri'nin deyimiyle bütün mahkumların dibi düşmüştü. Topal Necmi asıl adı Angelika olan fakat Yasemin diye çağırdığı imam nikahlısına bir daha cezaevine gelmemesini söylemişti. Angelika, Topal Necmi'nin ailesini memnun etmek için Müslüman olup Yasemin adını almıştı. Türkçeyi de çok güzel konuşuyordu. Çok da akıllı bir kadındı. Diyarbakırlı olan Necmi'nin ailesinin muhafazakar olmaları nedeniyle bütün işleri Yasemin ile Necmi'nin tek erkek kardeşi Bulut idare ediyordu. Necmi, Bedri'nin o yanık sesine bayılmıştı. Her akşam konser verdirtiyor, ondan sonra da cebine 3-5 kuruş harçlık koyuyordu. Aslında Bedri asla para kabul etmiyordu ama zorla veriyordu Necmi. Bedri'nin annesinin her ziyaretine gelişinde hatırı sayılır birikimleri olmuştu ve tüm bunları da annesine vermişti. Nazire de bankada bir hesap açıp oğlu adına biriktirmeye başlamıştı bu paraları. Topal Necmi cezaevinden çıktıklarında ilk işinin Bedri'ye bir kaset yapmak olduğunu ve istediği dükkanında da çalışabileceğini söylemişti.